Berat, buradasın abi.
Evet abi, buradayım. Selamlar hem sana hem arkadaşlara. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Burak, dilersen başlayalım sohbetimize. Ben belki şu anda anlaşılıyordur bilmiyorum ama yolculuk halindeyim, araçtayım. Ama konuşabilecek durumdayım. Ama yani bu yayınlarda hep olduğu gibi yükü de biraz daha senin omzunda taşıtacağız abi. Şimdi bugünkü konumuz işte şu anda gündemimizde olan resesyon ve bu resesyonun Fed'in politikalarına ve doğal olarak asıl ilgi alanımız olan Bitcoin'e ve piyasalara etkisini konuşacağız. Senden rica etsem önce bir resesyondan kastımız ne? Yani şu anda ne yaşanıyor da bunu resesyon olarak anlatırız? Çünkü biliyorsun finansal terminolojiye herkes çok hakim değil. Önce bir çok kısa onu bir anlatıp ondan sonra etkilerini konuşsak sanki daha faydalı olur diye düşünüyorum abi.
Tamamdır. Resesyon zaten hani bizim kripto piyasasında hani olmayan şey, geleneksel piyasalarda var daha uzun süreli tecrübe olduğu için. Hani biz boğa dediğimizde, işte ayı dediğimizde bunun herkesin üzerinde anlaşabileceği bir tanımı yok. Herkes kendi analizine göre, trende göre bir şekilde ayı boğa diyor. Ve çok da yeni olduğu için zaten çok farklı tanımlar oluyor. Ama geleneksel piyasalarda resesyon dediğimiz şey iki çeyrek üst üste daralma GDP'de. Biz zaten bir tanesini bunun birinci çeyrekte ABD'de gördük. %1.4 büyümesi bekleniyorken %1 küçüldü sanırım. Ya da tam tersi olması lazım. %1 küçülmesi bekleniyorken 1.4 1 büyümesi bekleniyorken 1.4 küçüldü. Yani nihayetinde küçüldü ilk çeyrekte. Şimdi ikinci çeyrekte de küçülürse bunun adı resesyon oluyor zaten. Hani şey olarak, otomatik olarak. Herkesin de üzerinde anlaştığı bir tanım bu zaten. Ben açıkçası yani uzun zamandır işte Powell ne dedi, o ne dedi, bu ne dedi. Son dönemlerde de, dün de konuştu açıkçası Powell. Çok fazla öyle kayda değer bir şey söylediğini de düşünmüyorum ben. Ben sadece yani birazcık daha son 2-3 gündür okuduğum bazı raporlar var, bazı analizler var. Onlardan böyle harmanladığım, dikkatimi çeken analizleri bir şekilde toparlayıp bunların kripto piyasasına, Bitcoin'e özellikle ve bu yıl içerisinde, yani ben genelde işte 3 yıllık, 5 yıllık projeksiyonlarda konuşuyorum. Fed'in faizlerinde bahsederken dahi 2023 sonrası işte tavan faizine çok önemsiyorum. 2,5'tu hala. Haziran'daki toplantıda onu göreceğiz. Hani hala 2,5 mu 3 mü ya da daha aşağı mı çekildi diye. Ama bu sefer hani bu yıl içerisindeki projeksiyonla alakalı birazcık yorum yapacağım. Şimdi şöyle, yani bizim hani şey yapabileceğimiz bir sürü veri var zaten. Hani bizim hani kriptoda kullandığımız bu Fear and Greed Index var ya, onun benzerini CNN yapıyor geleneksel piyasalar için. Ve o da şu anda Mart 2020'deki seviyesine kadar indi, korku endeksi. Yani piyasalardaki korku şu anda, geleneksel piyasalardan bahsediyorum, korku. Mart 2020'deki o hani büyük kapitülasyon yaşadığımız döneme kadar indi açıkçası. Şimdi şöyle bir şey de var. Enflasyonla alakalı. Şimdi bu son veride düşmüştü. Çok az bir şey. Ama bu şeydeki benzin fiyatları hala artmaya devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi Amerika'da da yaşadığım için benzin fiyatlarındaki bu hani artışlar ve düşüşler de çok çok şey oluyor. Hemen etki ediyor. Yani fiyat arttığında benzin fiyatları artıyor hemen aldığınız benzin istasyonlarında. Düştüğünde de bu şey oluyor. Hemen yansıyor. Hemen düşüyor. Bir ara işte benim yaşadığım yerde işte geçen sene diyeyim hani işte 2.83 civarındaydı. 3 dolardı bir galon. İşte bu şey olduğunda, Rusya krizi vesaire olduğunda bir 4'ün üzerine bir çıkmıştı. 4.5 işte 4.30 4.5 o civarlardaydı ortalama. Ondan sonra bayağı bir düşmüştü ama tekrar hani 3.70 3.80'leri görmüştük geçen ay. Pardon hani Nisan'ın başlarında diyelim. Şu anda tekrar gene 4-4.5 üzerine çıktı ve hatta hani ben sadece yaşadığım yer, yani Doğu yakasındaki ortalamalardan gözüme çarpan bahsediyorum. Ama Amerika'daki genelde hani eyaletlerin ortalamasında 4 doların altında olan hiçbir eyalet ortalaması hiç kalmamış ilk defa. Normalde mesela burada 4 oluyor, başka bir yerde 3,80 oluyor. Ama ortalamaların hepsi şu anda üste çıkmış. Ve bu da Mart'taki enflasyon verisi, pardon, Mayıs'taki enflasyon verisi, yani bu ayki enflasyon verisine yansıyacak zaten. O yüzden hani enflasyon düşme trendine girdi mi, girmedi mi konusundaki en büyük şey soru işareti. Çekirdek enflasyonları bahsetmiyorum tabii ki de, oraya enerji dahil edilmiyor. Enerji fiyatlarındaki artış var. Şimdi şeyi söylemek istiyorum. Yani bir de son bir kısım, hani bunda da toparlayayım. Yani Jerome Powell mesela, işte Fed Başkanı, geçen hafta, hatta Yellen de benzer bir şey söyledi. Yani bu soft landing dedikleri şey var. Yani ekonomiyi resesyona sokmadan, krize sokmadan, faizleri bir şekilde arttırarak yumuşak bir iniş inme. Yani bunu uçak gibi düşünün. Uçağı böyle bir hafif, böyle bir düzgün bir şekilde, yumuşak bir şekilde indirmek gibi düşünün. Ama siz faizleri bir anda işte arttırıp işte 50 bas puan, bir tane daha 50, şeyleri de hani enflasyon korkusundan kaynaklı olarak agresif davranınca, hızlı gittiği için uçağın da böyle sert indiğini düşünün. O sert indiğinde de işte o kriz olmuş oluyor. Çok ciddi olursa işte satış baskısı oluyor vesaire vesaire yani. Ama şimdi Powell'da mesela, şu an notlarıma bakıyorum, Yellen mesela söylediğinde, hani bunun için işte Fed diyor, çok yetenekli ve aynı zamanda şanslı olmalı diyor bu soft landing için. Yani piyasayı böyle resesyona sokmadan faizleri arttırıp bu dönemi böyle geçirmek için şanslı olmalı diyor. Bunu Yellen söylüyor arkadaşlar, yani Hazine Bakanı söylüyor bunu Fed'le alakalı. Yani açıkçası ikisi de, yani hem Powell hem Yellen bariz bir şekilde şunu söylüyor bize aslında. Bunun ihtimali çok düşük. Şimdi Eralp, istersen ben devam edeyim. Sen zaten araba kullanıyorsun. Eğer sen araya girmek istiyorsan abi, istediğin zaman gir, hiç çekinme.
Abi
Tamam.
zaten bu programı biliyorsun büyük oranda senin üzerinden, senin paylaştığın verilerle götürüyoruz. Hiç problem yok. Ben keyifle dinliyorum. Girmem gerektiğini düşündüğüm bir şeyler olursa elbette gireceğim. Sen devam et lütfen.
Tamamdır, sağ ol. Şimdi peki bunun, yani bu yıl içerisindeki bize etkisi nasıl olur? Şimdi önümüzde bir Kasım seçimleri var arkadaşlar. Şimdi Kasım seçimleri ne kadar bu soft landing, işte yani ekonomiyi resesyona sokmama, mümkün olduğunca ilk, yani ekonomiyi de piyasaları da çok fazla krize sokmadan bir söylemle böyle devam edeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü şu aşamada mesela resesyon riski var. Parasal sıkılaştırmayı sonlandırıyoruz. İşte yani parasal genişleme politikasına başlamaktan ziyade, yani sıkılaştırmayı, yani faiz arttırmanı ara vereceğiz dese şu anda, şimdi enflasyon riski olduğu için hala bu çok büyük bir siyasi risk olur yani seçim öncesinde. Benim o yüzden, lafı uzatmadan şöyle söyleyeyim. Bu resesyon riski bütün verilerde, yani bu hem ISM verilerinde hem işte sentiment verileri de var burada. Michigan Üniversitesi'nin yaptığı, yani herkesin takip ettiği piyasada. Onlar da yani korkunç seviyelerde şu anda. Yani piyasadaki işte uzun zamandır, geleneksel piyasaların uzun zamandır hep takip ettiği metriklerin hemen hemen hepsi bize zaten ekonominin korku döneminde olduğunu ve resesyonun artık kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Böyle durumlarda ne olur? Fed bir şekilde buna müdahale eder. Yani en azından faiz arttırmaz. En azından parasal sıkılaştırma politikasına devam etmez diyelim. Ben açıkçası birkaç benim takip ettiğim kişilerde, makroekonomistlerde raporları okuduğumda da böyle harmanlayarak kafamda biraz oluşturduğum, hani benim de birazcık hani şey olarak gördüğüm, hani düşündüğüm sonuç şu arkadaşlar. Yani bu veriler bu şekilde devam ederse diyeyim, hani o şartı da koyayım. Burada büyük bir gelişme olmazsa, yani Rusya savaşı bir anda bitmezse, enerji krizi bir anda çözülürse mesela, çözülmezse diyeyim, yani hani bunlar, hani olumlu çok fazla bir şey olmazsa, piyasa böyle gitmeye devam ederse, Kasım'dan sonra ben açıkçası Fed'in geri adım atacağını düşünüyorum. Yani parasal sıkılaştırma politikasından en azından ayağını gazdan çekeceğini düşünüyorum bir süre. Çünkü gerçekten şey, buyur abi.
Aslında belki de o soft'ın dedikleri politikaya belki de tam olarak şu anda kimsenin beklemediği bu hamleyi yaparak geçecekler herhalde Burak. Yani ben de aynı kanaatteyim. Hani zaman bazında bir öngörüm yok. Ama hani sonbahardan önce olmasında mümkün olmadığını da düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Açıkçası bir noktada da zaruri olarak bu adımı atacakları kanaatindeyim ben de. Farklı farklı yayınlarda da hep konuşuyoruz. Nitekim Kerem de benzer şekilde düşünüyor. Herhalde o da dediğim gibi asıl o yumuşak geçiş sürecini yaratacak şey olacak. Yani kastettiklerinin ne olmadığını biliyorum. Sadece hani realiteyle iddiaları o noktada buluşacak gibi geliyor bana.
Aynen. Yani ben bunu daha uzun vadede bekliyordum açıkçası. Benim daha önceki yayınlarda yani yaptığım yorumlar hep şeydi, hani bu 2023 sonrası, yani 2 sene sonrasında zaten Fed her türlü bir şekilde parasal genişlemeye tekrar başlayacak. Çünkü içine girdikleri bir girdap var. 1971'deki para politikasından başlayan ve işte son 20 yıldır ve son 10-15 senedir de artık hani bu girdabın içindeler, artık çıkmaları da imkansız. Para basmaktan başka da bildikleri ya da hani örteleyebilecekleri başka bir şey yok. Bu sistemin yani bu krizi, büyük krizi bu şekilde öteliyorlar. Yani buna tekrar başlayacaklar. Çünkü hala böyle bunu yapabilme imkanları var diyelim yani belli oranda da. Ve buna ben normalde işte hani bir sonraki krizde, 2 sene sonra, belki hani işte 3 sene sonra başlanacak, ki benim Bitcoin hani yatırımım ve ona bakışım da zaten hep uzun vadeli. Çünkü ben eninde sonunda merkez bankalarının para basacağına inandığım için Bitcoin'e inanıyorum. Merkez bankalarının zaten para rezervleri, hani paraları, işte dolar mesela altına sabitlenmiş olsa, merkez bankaları istediği gibi para basamıyor olsa mesela, Bitcoin'e çok fazla ihtiyaç olur mu? Çok emin değilim yani hani uzun vadede. Çünkü neden ihtiyaç olsun? Zaten para arzı kısıtlı olmuş oluyor. Bitcoin'in zaten çıkış olayı da zaten 2008'deki krizden sonra basılan o korkunç paralara. Korkunç dediğimiz de işte o zamanlar 800 milyar dolardan bahsediyoruz o zaman için. Şu anda da zaten artıyor gitgide. Yani ben bunu daha uzun vadeli düşünüyordum. Ama artık yani son böyle 2-3 haftadır birçok şey okudum. Birçok şey yani birazcık hani daha öncesinde de zaten fark etmişsindir. Sosyal medyada çok aktif değilim son dönemlerde. Hani bu dönem zaten hani fiyatlarda çok fazla bir değişkenlik olmuyor. Bitcoin ile alakalı da öyle bir çok ciddi bir haber, bir şey yok. Bu dönemi birazcık daha okuyup araştırma yaparak geçirmeye çalışıyorum. Son dönemlerde yaptığım bu okumalar, araştırmalar beni birazcık yani Fed açıkçası bu yılın yani son çeyreğinde müdahale edecekmiş gibi hissettiriyor bana. Eğer bu şartlar değişmezse diyeyim. Peki bu Bitcoin'e nasıl yansır? Tabii ki de böyle bir şey olursa Bitcoin'e bu olumlu yansır. Çünkü paranın maliyeti arttıkça, yani borçlanmanın maliyeti arttıkça doğal olarak hani para daha da pahalılaşıyor diyelim ve riskli varlıklara, hem Nasdaq'a işte hem S&P 500. Bu arada S&P 500 da riskli bir varlıktır yani geleneksel piyasadan baktığında. Hisse senedir sonuçta. İşte risksiz, yani riski daha az olanlar tahvillerdir vesaire, başka şeylerdir hani geleneksel piyasa şeyinden, perspektifinden bakıldığında hisse piyasaları risklidir aslında. Nasdaq biraz daha risklidir çünkü teknoloji ağırlıklıdır. Parasal genişleme değil de hani bunun gazı bu yılın sonunda çekerlerse ayaklarını gazdan, bu soft landing'i gerçekleştirmek için, yani ekonomiyi birazcık daha rahatlatmak için, o zaman bunun hani belki o zaman olur, ama bu zaten hani o zaman şart oluşmuş oluyor hani şey içinde, Bitcoin içinde, hem Nasdaq içinde, işte hani düşüş trendinin en azından uzun vadeli kırılacağını söyleyebiliriz. 2008'den beri işte 12 yıllık şeye kadar, 2020 Mart'a kadar 12 yıllık bir boğa dönemi geçirdi Nasdaq. Bunun sebebi parasal genişlemeydi yani. Böyle
Tabii
toparlamış olayım biraz.
Eyvallah.
Olumlu bro. yansıyacak yani. Hani Bitcoin'e olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum. Bu yılın sonunda eğer Fed soft landing için parasal sıkılaştırma dan geri adım atarsa.
Aslında yani öyle bir sarma al ki içine girdiği merkez bankalarının ve para piyasalarının. Yani hani şu anda işte enflasyonu dengeleyebilmek için parasal sıkılaştırmaya dönüyorlar. Parasal sıkılaştırma bir anda piyasaların canını okuduğu için bir noktada enflasyonun da birazcık düşmesiyle beraber tekrardan parasal genişlemeye geçiyorlar. Ama bu her seferinde muhtemelen yani bu süreç ne kadar devam eder kimsenin öngörebilmesi mümkün değil ama her seferinde tahribat daha ağır oluyor. Ve yani şu anda gelinen noktada yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu birinci handikap. Bütün para piyasalarıyla alakalı. İkinci handikap, şimdi Bitcoin normalde enflasyon karşısında bir hedge enstrümanı olarak görülürken, en azından fikri olarak böyle ortaya çıkmış bir varlıkken, şu anda riskli varlıklar sınıfında görüldüğünden piyasa enstrümanı cinsinden bakıldığında ve şu anda tam tersi bir şekilde riskli piyasaları harekete geçirecek para basmanın Bitcoin'de de pozitif yansımaları olacağını düşünüyoruz. Yani gerçekten böyle her şey birbirine karışmış bir piyasanın içindeyiz. Bir noktada elbette bu karışmışlık bir resetle düzenlenecek ama o reset ne zaman gelir, nasıl gelir? Sadece şunu söyleyebiliriz. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama geldiğinde herhalde Erkan Öz kitabının ismini koymuş ya tufan diye. Gerçekten hani bir tufanla gelecek gibi gözüküyor. Şu anda da bana göre bu politikalarla sadece uzatmaların vaktini uzatıyoruz gibi geliyor bana Burak.
Doğru söylüyorsun ama hani şu uyarıyı da yapalım. Ben her zaman bunu, ben seninle %100 seninle aynı düşünüyorum. Ama bu mesela 50 yılda belki sürebilir. Sonuçta mesela şey dedik
kesinlikle,
yani
kesinlikle.
1971'de mesela dolar işte altın standartından yani altına peglenmesinden çıkartıldığında işte hani ya doları artık kim alır yani böyle saçmalık mı olur havadan para basılacak hani Ray Dalio'nun mesela şey kitabını okuduğunuzda o da söylüyor o zamanlar işte genç Wall Street'te çalışıyor o haberi diyor işte okuduğumda diyor borsaya gittim diyor borsanın çökeceğini düşünmüştüm diyor doğrusu borsa bir anda artmaya başladı ve büyük bir şeye boğa trendine girdi o dönemde diyor o da şaşırdığını söylüyor yani şeyi söylemek istiyorum. Yani 1971'deki alınan karardan o döneme baktığımızda, araştırdığımızda o dönemde işte yani artık doları kim alır? Amerika bitti işte havadan para basacaklar böyle şey mi olur falan denmişti. 50 yıldır o süreci yaşıyoruz. Ama o sürecin işte şiddeti yani o sürecin getirdiği kötü sarmalın şiddeti diyelim 2008'de çok çok büyük bir testten geçti ve bayağı bir şey oldu. Hani kaldı sınıfta diyelim çünkü çok fazla para basıldı. Şirketler işte yani insanların paralarını çalan şirketler diyelim büyük şirketler kurtarıldı. İki tane Lehman gibi böyle işte şey seçtiler. Ne derler ona?
Günah keçisi.
Scapegoat diyecektim. Kafamda çevirmeye çalışıyorum aynen. Günah keçisi seçtiler. Ama en nihayetinde 800 milyar doların üzerinde para basıp ve arkadaşlar ya, o dönemi birazcık okuduğunuzda şeyi görüyorsunuz yani hani tartışmaları okuduğunuzda ilk başta. Önce bir işte 100-120 milyar dolarlık işte bir kurtarma paketi söyleniyor. Yani mecliste konuşulanlar şunlar Amerika'da. Ya biz şimdi 120 milyar dolar basarsak havadan bu şirketleri kurtarırsak bu insanlar devrim yaparlar. İşte ülkenin altın üstüne getirirler. İşte, bunu şey yapamayız anlatamayız insanlara işte falan gibi. Çünkü bastığınız para insanlardan aldığınız vergi anlamına geliyor. Onlardan almıyorsanız da gelecekte onların çocuklarından aldığınız, onların çocuklarının gelirlerinden aldığınız para anlamına geliyor. Yani konuşma buralardan başlıyor. 800'lerden kapanıyor diyeyim yani. Ve hiç de bir şey yani o dönem bir sürü şey oldu ama buyur Eren.
Ya estağfurullah abi. Yani araya girdim galiba özür diliyorum.
Yok yok.
Ama hani ya evet. Bu şirketler bir anarşi yaratmadı mecliste konuşulduğu gibi ama bu şirketler gerçekten multinasyonel şirketler ülkelerden de güçlü oldular o zamandan bu zamana. Yani hani ekstrem boyutlarda büyüdüler yani. Hani aslında kaygılar anarşi anlamında boşa düşmüş olsa da en azından şimdilik yani parasal büyüklük anlamında, dolayısıyla istemeleri durumunda yaratabilecekleri anarşi anlamında reel bir kaygı olduğu ortaya çıkıyor bence geldiğimiz noktada.
Aynen, bir de ek olarak yani Bitcoin zaten tam o dönemin bir ürünü. Yani tam o dönemdeki olan şeylere karşı yaratılmış bir ürün. Yani bir çözüm diyelim yani. Ama şimdi o döneme baktık işte hani o 71 sonrasında hani şeye bağlayacağım bunu, hani kaç sene daha bu böyle devam eder diye. İşte Covid dönemi, o dönem zaten bir kriz bekleniyordu. 2019'u 2000 işte 2019'u da birazcık hani o dönemleri ben hani geleneksel piyasalarla çok ilgiliydim. Hani Nasdaq daha ne kadar artabilir, işte 10 yıldır boğa trendinde, işte S&P 500 hepsi şey, hani hiçbir resesyon görülmemiş 2008'den beri. Zaten bekleniyordu. Piyasalar zaten hani belli oranda bir şey yoktu. Bubble yoktu açıkçası, yani bir balon yoktu ama çok yüksek değerlere ulaşılmıştı piyasa. Ki o dönemler bu arada arkadaşlar Tesla işte vesaire falan, yani şey yani henüz yeni halka açılmış hani şey yani değerlenmeleri bu şekilde değil. Yani PE ratio'dan bakmak mümkün buna. Uzman Coin'de yazdığım bir yazı var, bu CAPE, bu CAPE, CAPE o rasyosu diye ararsanız orada bir şekilde anlatıyorum hani bu PE ratio'yu ve piyasalardaki hisselerin, endekslerin fiyatlanmasını. O zaman da çok yüksekti ama bir balon yoktu. Ama şimdi bu Covid döneminden sonraki bu aşırı para basma ve hani 2008'deki basılan parayı artık çerez haline getirdiler neredeyse. Bu süreç hakikaten hani beklenenden daha hızlı ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Yani 2019'da bu sohbeti yapıyor olsaydık ben derdim ki herhalde yani bu sistem büyük bir ihtimal 2-3 resesyon daha yaşar. Gene para basarlar. 20 yıl, 30 yıl sonra, belki 50 yıl sonra falan biter derdik. Şu anki yani son 2 yıldır ki tecrübemizden baktığımızda yani bu şiddet çok daha fazla arttığı için her seferinde, belki şu an 30-50 yıl falan diyemiyorum ama daha düşük yani belki 10 yıl, 20 yıl, yani o süre diyelim yani o vadesi bu işin azaldı. Çünkü katlanarak iş gidiyor. Bundan sonra bir yandan faiz arttırıp bir yandan şimdi tekrar para basmaya başlarlarsa, ki başlayacaklar önümüzdeki dönemde eninde sonunda, yani sistem zaten onu gerektiriyor. Ama ben işte konuyu da şöyle bağlayayım yayını kapatmadan önce. Ben bunun daha uzun vadeli olacağına inancım vardı ve takip ettiğim analistler, raporlar vesaire harmanladığımda bu tarz bir fikrim vardı. Ama ben açıkçası eğer şartlar değişmezse ve bu kötü şartlar devam ederse resesyonun zaten derinleşeceğini, olacağını beklediğimiz için ve bütün piyasa beklediği için bu yılın sonunda müdahale olma ihtimali biraz daha artıyor. Bu da hani Bitcoin için olumlu olur. Varlık, elinde varlığı olan insanlar için olumlu olur. Elinde bir varlığı olmayan insanlar için, yani varlık derken ne, işte emlaktı, işte bir şeydi. Hani bu tarz varlıklardan bahsediyorum. Çünkü para basılında her şeyin fiyatı artıyor. Yani çoğaltamadığınız şeylerin fiyatı artar yani. Bu tarz varlıkları, emtialar vesaire varsa bunların fiyatları artacaktır. Ama biz tabii ki de bu sektör hani teknoloji bağlamında farklı bir yerden baktığımız için, ki bu sohbeti dinleyen arkadaşlar da kripto sektöründe işte Bitcoin ile alakalı ilgili oldukları için ben açıkçası bu arada şeyi söyleyeyim Eral, yani o reset geldiğinde, büyük tufan geldiğinde paranızın hepsinin Bitcoin olması da şart olmayacak. O reset ya, o tufandan kurtulmanız için diyelim yani. Yani bir, hatta yani birçok kişi de şey diyor burada Amerika'da, hani takip ettiğim benim analistler, yani varlığınızın %1'ini dahi Bitcoin'e ayırsanız ve orada tutsanız, bu büyük tufan beklendiği gibi gelirse o %1 size yetecektir yani. Sizi hayat, yani bu tufandan etkilenmemenizi sağlayacaktır size. Eğer risk almak istemiyorsanız bu volatiliteyle ilgili olarak %1'ini koyun, onu tutun, onu hodl edin. Eğer büyük tufan gelirse bir gün o yetecektir size diyor. Ben de açıkçası artık çevreme onu söylüyorum son dönemde Amerika'da. %1'ini varlığının Bitcoin'e koymadıysan hiç konuşmayalım diyorum. Önce %1'ini koy, sonra sohbet edelim. Ekleyeceğim bir şey varsa eğer ekle istersen yayını da fazla uzatmadan kapatalım.
Hayır Burak, hiç ekleyeceğim bir şey yok abi. Zaten hani başlıklarımızın hepsini açıklamaya çalıştık. Açıkçası sen açıklamaya çalıştın. Ben birazcık ufaktan destek oldum sadece. Ağzına evet. Sağlık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, sizlere de katılımınız için teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bu şeyler, space'leri paylaştığımız tweetlerde, bu space'in kendine az böyle bir dikdörtgen morumsu, kırmızımsı böyle bir link görseli falan var. Orada kaydı oynat yazıyor. Eğer geç katıldıysanız sohbete, burayı kapattığımız gibi o kaydı oynattan dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda admin arkadaşlarımız Crypto Society'de hazırlıyorlar. Hem YouTube'a hem Spotify'a podcast olarak da ekliyorlar. Oradan da yarın oralarda da hazır oluyor. Yarın da oradan dinleyebilirsiniz. Herkese açık içerikler bunlar, bildiğiniz üzere. Burak, tekrardan teşekkürler.
Ben teşekkür ederim sen de geldiğin için. Herkese iyi günler diyelim. İyi akşamlar diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar.
Eyvallah. Eyvallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.